Ayrım 3. Çağdaşlık yolculuğundan notlar. Azbikiş Dişçi. Sayfa 23. Bireysel gelişim üzerine yazılar. Öğrenme. Dipnot. Kurumsal Gelişim Köşesi ÇYD'de Ankara Şubesi Aydık İletisi Şubat 2016. Çok öğreniyor, az biliyoruz. En az da doğru olanı. Göte. Öğrenme akıntıya karşı yüzme gibidir. İlerlemediğiniz takdirde gerilersiniz. Çin atasözü. 2016'ya yeni umutlarla girebilmeyi diliyoruz. Yurdumuzda ve bölgemizde sağduyunun, barışın, aydınlığın, kardeşliğin egemen olmasını umuyoruz. Yaşamı sürdürebilmenin, dünyayı daha yaşanabilir kılmanın yolu öğrenmekten geçiyor. Sadece okullarda değil, yaşam boyu süren, sürmesi gereken bir uğraş ve süreç öğrenmek. Öğrenme, bireyin yaşantılar sonucu davranışlarında meydana gelen oldukça uzun süreli değişmelerdir. Bilgi ve becerinin öğrenme sayılması için davranışta değişiklik yapması ve davranıştaki değişikliğin uzun süreli olması gerekmektedir. Yeni öğrenmeler ile kişinin kapasitesi gelişir, önceden yapamadığı bir şeyi yapabilir hale gelir. Öğrenme sonucu birey içinde bulunduğu evrene yeni bir anlam yükler ve evrendeki konumunu yeniden tanımlar. Demokratik kitle örgütleri, STK'lar, gönüllü örgütlenmelerin tümü iki temel amaca odaklanır. Toplumu geliştirmek ve bireyi geliştirmek. Bu sürekli gelişim eyleminin odağında da öğrenme yatar. ÇYD'nin öz görevi çağdaş eğitim yolu ile çağdaş insan ve çağdaş toplum oluşumuna katkı sunmak olduğuna göre öğrenme eylemi ve süreçleri bizleri çok yakından ilgilendiriyor. Öğrenme bir yazıya sığmayacak boyutlar içeriyor kuşkusuz. Beyin kapasitesi ve zihinsel işlevlerimiz konusunda önemli araştırmalar yapılıyor. Bunların ortaya çıkardığı önemli bulgular bize etkili öğrenmeyi başarma konusunda bazı önemli ipuçları sunuyor. 1. Belleğimizi güçlendirmeye önem verelim. 2. Yeni şeyler öğrenmeyi ve öğrendiklerimizi uygulamayı sürdürelim. 3. Değişik öğrenme yaklaşımlarını birlikte kullanalım. 4. Öğrendiklerimizi başkalarına öğretmeye çalışalım. 5. Geçmişte öğrendiklerimizi yeni öğrendiklerimizle buluşturalım. Gönüllülük. Dipnot. Kurumsal Gelişim Köşesi. ÇYD'de Ankara Şubesi Aylık İletisi Nisan 2016. Gönlünü vermedikçe gönül bulamazsın. Mevlana. Gönüllülük bir ülkü, bir amaç uğruna insanlara tek başlarına ya da ortaklaşa içlerinden gelerek maddi karşılık beklemeden duyarlılıkla bilinçle kendilerini adama eylemliliğidir. Gönüllü çalışan insanlar kendilerine, bulundukları topluma ve yaşadıkları çağa dönük sorumluluklarını yerine getirdiklerini daha fazla duyumsama şansı bulurlar. Günümüzde gönüllüler sivil toplum kuruluşlarının temel insan kaynağını oluşturur. Gönüllüler bu örgütlenmelerde her tür eylemin tasarımı, planlanması, yürütümü ve değerlendirilmesinde başat ögedir. Gönüllü hem düşün hem de eylem bağlamında tüm birikimlerini, deneyimlerini, amacı ve ülküsünün gerçekleşmesi uğruna karşılıksız biçimde sunar. Gönüllülüğün başat niteliklerini özetlemek gerekirse, gönüllü kişi adanmış bir kişiliğe sahiptir. Kendini ve birlikte çalıştığı diğer gönüllülere amaçları, ülküleri konusunda tümüyle ikna etmişlerdir. Çalışmalarında tamamen içsel dürtülerin rol oynadığının bilincindedirler. Dışsal dürtülere örnek olarak maddi çıkar, unvan, makam, ödüllendirme ve benzeri etkenler sıralanabilir. Gönüllüler çalışmaların, örgütlerin her düzeyinde yer almaya, rol üstlenmeye hazırdırlar. Gönüllü kişiler sürekli iletişim, etkileşim içindedirler. Çalışmaların çeşitli aşamalarının eşgüdüm içinde sürdürülmesi, iç ve dış paydaşların işin içine katılması, ilgili taraflara etkili bilgi aktarımı ve şeffaf biçimde hesap verebilirlik bağlamında iletişim çok önemli bir işleve sahiptir. Çağımızda gönüllülerin ve onların yer aldığı örgütlenmelerin uğraştıkları konuların, ele aldıkları sorunların karmaşıklığı, işbirliğini ve etkili takım çalışmasını neredeyse zorunlu kılmaktadır. Takım çalışması değişik uzmanlıkların ve değişik çözüm yaklaşımlarının daha üst bir niteliğe kavuşması, ortak bir akla evrilmesi sayesinde değer ve anlam taşır. Gönüllü çalışmalarda sorunun değil, çözümün parçası olarak ele alınması gerekliliğinden bahsetmek gerekir. Sorunlara takılmadan ilerlemek, sorunun olabildiğince temellerine inerek ama her daim yaratıcı, yenilikçi çözümler üretmek verimimizi, etkimizi çoğaltır. Her eylemden sonra dersler çıkartmak bir sonraki aşamada daha üstün çözümler üretmemizi sağlayacaktır. Gönlümüz bize daima aklımızdan daha yakındır. Göte. Başarı, olumlu temel öz değerlendirme ilişkisi. Dipnot Kurumsal Gelişim Köşesi ÇYD'de Ankara Şubesi Aylık İletisi, Kasım 2017. İlim, ilim bilmektir. İlim, kendin bilmektir. Sen kendin bilmezsin. Ya nice okumaktır. Yunus Emre. Başarmak günümüzde anahtar bir kavram. Pek büyülü, hepimiz peşindeyiz. Epeydir başarının bilimi yapılıyor. Pek çok bilimsel bilgiye, bulguya erişiliyor. Başarının azim, kararlılık, olumlu insan ilişkileri, bireysel enerji düzeyi gibi birçok bileşeni ve belirleyicisinin olduğu ortaya konuluyor. Başarı kendimize ilişkin yaptığımız değerlendirmelerle yakından bağlantılı. Şöyle ki, bilinçli ya da farkında olmaksızın kendimizi sürekli değerlendiriyoruz. Bu değerlendirmeyi 4 ana alanda yapıyor, kendimize ilişkin inançlarımızı tartıyoruz. 1. Öz saygı algımız kendimizden genel olarak ne kadar hoşnut olduğumuzla ilgili. 2. Öz yeterlik algımız, kendi koyduğumuz hedefleri başarabilme gücümüze inancımız. 3. Denetleme gücümüz, yaşamımızda ağırlıklı olarak ne kadar belirleyici olabildiğimize dair inanç düzeyimiz. 4. Duygusal kararlılık düzeyimiz ise yaşamın iniş çıkışlarıyla baş etme gücümüze duyduğumuz inancımız. Bu 4 alanın tümüne temelde öz değerlendirme deniyor. Her alanda başarımız bu öz değerlendirmenin ne kadar olumlu düzeyde olduğuna bağlı. Bu öz değerlendirmelerimizin olumlu olmasının yaşamımızda getirileri fazla. Daha yüksek coşkulanma düzeyine sahip oluyor, daha zorlu işleri üstlenebiliyor, takım çalışmasına daha yatkın olup farklı kişilik ve görüşlerle birlikte daha kolay iş görebiliyoruz. Daha dayanıklı oluyor, değişikliklere ve kendimize yapılan eleştirilere daha olumlu yaklaşıyor, çalışma arkadaşlarımıza ve yaptığımız işe daha çok katkı sağlıyoruz. Ve sonuçta öz değerlendirmesini daha olumlu yapan kişiler, olumsuz olanlara kıyasla yaptıklarından daha fazla keyif alıyor. Olumlu ilişki geliştirme şansları daha yüksek oluyor, yaşama ilişkin genel memnuniyet düzeyleri daha yüksek oluyor. Kendimizi olumlu değerlendirmenin bazı tuzakları da var. Kendimize aşırı güven, yaşamı gereğinden fazla denetlemeye çalışmak gibi. Yukarıdaki saptamalardan hareketle 29 Ekim 1923'te kurulan Cumhuriyetimizin başarısını da Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve dava arkadaşlarının olumlu ve gerçekçi öz değerlendirmelerine bağlayabiliriz. 94 yaşındaki Cumhuriyetimizin sorunlarını, bireysel ve toplumsal başarıların ön koşullarını anlayarak, kendimizi ve çevremizi güçlendirerek aşabilmeyi dileyelim. 94. yaşımız kutlu olsun. Kaynakça, thescienceofsuccess.https://www.coursera.org/learn/success. Yazıda konuya ilişkin sanal ders notlarından yararlanıldı. Yeni yıl hoş geldi. Hedefleri ve umutları tazeleme zamanı. Dipnot Kurumsal Gelişim Köşesi, ÇYD'de Ankara Şubesi, aylık iletisi Ocak 2018. 2017 yılını göz açıp kapayana kadar tamamladık. Sahiplendiğimiz sorumluluk gereği epey etkinlik düzenledik. Gençlerimize, toplumun erişebildiğimiz katmanlarına dokunmaya çalıştık. Cumhuriyetimizin değerlerini, çağdaşlığın erdemlerini, güzelliklerini iletmeye uğraştık. Çok geniş bir kurumsal ve bireysel işbirliği ağını örmeye, toplumumuza örnek olanlarla yan yana durmaya özen gösterdik. Çalışmalarımıza özveriyle destek veren üyelerimize, gönüllü dostlarımıza, bağışçılarımıza, tüm paydaşlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Aralık ayında önce değerli bilim insanı Sina Akşin hocamızı ağırladık güncel tarih buluşmamızda. Hocamız Sevr ile bize dayatılan ağır koşullardan, bizi pek çok coğrafyadan etnik temizlik ile kazımaya çalışan sömürgen güçlerin boyunduruğundan, Türk devrimi ile kurtulduğumuzun altını özenle çizdi. Devrimin çok önemli bir boyutu olan milliyetçiliğin özünde yurtseverlik olduğunu belirtti. İkinci Dünya Savaşı'nın hemen ardından oluşturulan çok partili sistemin ülkeyi istenen nitelikte demokratik bir düzene ulaştırmadığını vurguladı. Aralık ayındaki ikinci konuşmacımız Nasuh Mahruhi oldu. Gençlik toplumsal sorumluluk öbeğimizin davetlisi olan Mahruhi, eriştiği eşsiz sportif başarılarının topluma başta akut olmak üzere sunduğu değerli hizmetlerin ardındaki kişisel gelişim yolculuğunu geniş bir izleyici kitlesiyle paylaştı. Planlı, sistematik, stratejik bir kişisel yol haritasını nasıl ilmek ilmek oluşturup gerçekleştirdiğini örneklerle aktardı. Bu süreçte deneyimlediği önemli saptamalarda bulundu. Bunların arasından birkaçını vurgulamamız gerekirse. İnsanı mutsuz yapan temel konuların başında gizil gücünün yani potansiyelini gerçekleştirememesi gelir. O yüzden kişinin kendini tanıması, sınırlarını ve bunları ne kadar geliştirebileceğini bilmesi, kendine anlamlı amaç ve hedefler koyması ve bu yolda uğraş vermesi önemlidir. İnsan hem kendini geliştirmek ve zenginleştirmek adına hem de toplumda yararlı bir birey olma yolunda kişisel ilişki ağını geniş tutmaya ve etkileşimini yoğunlaştırmaya özen göstermelidir. Yaşamda en önemli pusulamız sağduyu olmalıdır. Yaşam deneyimlerimizle güçlenen sezgilerimiz, aklımızı ve mantığımızı her daim kullanarak edindiğimiz tutarlı bilgiler, topluma ve insanlığa örnek yaşamlardan yani rol modellerimizden çıkardığımız dersler sağduyumuzu besleyen önemli kaynaklardır. Yukarıdaki iki değerli insanın yanı sıra yıl içinde burada hepsini sıralayamayacağımız pek çok değerli Cumhuriyet aydınımız ile birlikte olduk. Çok şey öğrendik. İçinde bulunduğumuz puslu ortamdan çıkış yollarının mümkün olabileceğine ilişkin umutlarımızı onların sayesinde güçlendirdik. Hepsine şükran borçluyuz. 2018 yılının üyelerimize, ulusumuza ve insanlığa barış, aydınlık, umut, adalet, sevgi, sağduyu ve hoşgörü getirmesini diliyoruz. Derneğimizin çalışmalarına daha çok katılım olmasını, tüm etkinliklerimizin de toplumumuza sürdürülebilir yararlar sağlamasını umuyoruz. 20 yılı aşan bu süreç hem öğrenme, kendimi tanıma, kendimi geliştirme, varlığıma bir anlam katma, yaşamda doğruları bulma ve bu doğrularla yolumu çizmemin hem de ülkeme, insanıma, insanlığa hizmet etmemin öyküsü oldu. Nasuh Mahruhi, kaynakça ve kitap önerileri, kendi Everest'imize tırmanın, Nasuh Mahruhi Alfa Yayınları. Kısa Türkiye Tarihi, Sina Akşin, İş Bankası Kültür Yayınları. Okumak, Dipnot, Kurumsal Gelişim Köşesi ÇED'de Ankara Şubesi Aylık İletisi Eylül 2018. Çocukluğumuzun en doyumlu günleri sevdiğimiz kitaplarla baş başa kaldıklarımızdır. Marcel Proust. Yazın en güzel yanlarından biri daha çok okuma fırsatına kavuşmak, biriken kitaplar, yeni alınıp okumayı bekleyenler, bitirilmemiş dergiler, ikişer üçer alınan gazeteler. Yazın önemli keyiflerinden biridir okumak. Çizgi romanlardan yeniden okunan klasiklere, kısa hikayelerden yeni keşfetmeye çalıştığımız yazarlara, o kadar çok şey var okunacak ki ve o kadar az zaman. Sevgili Türkan Saydan öğretmenimiz, birkaç gazete okumadan güne başlamam, memlekette ve dünyada neler olmuş oluyor, göz gezdirmeden çalışmaya başlayamam deyip sık sık yanındakilere de okumanın gerekliliğini anımsatırdı. Okuma etkili bir bilişsel uyarıcıdır, zihnimizi etkinleştirir, belleğimizi güçlendirip genişletir. Okumak günlük koşturmacanın telaşını, zihinsel gerginliklerimizi yatıştırır. Okudukça bilgi düzeyimiz yükselir, sorunlarımızın üzerine daha donanımlı gideriz, edindiğimiz bilgiler ömür boyu bize eşlik eder. Okudukça sözcük dağarcığımız genişler, sözcük dağarcığımız kendimizi daha yetkin olarak ifade etmemizi, daha özgüvenle iletişim kurmamızı sağlar. Çözümleme becerilerimizi okuyarak geliştiririz, değişik bakış açılarıyla tanışırız, düşünsel tutarlılığımız yetkinleşir. Aynı kitabı okuyanlarla görüş alışverişinde bulunarak bu becerilerimizi sınama şansına kavuşuruz. Sanal dünyanın hepimizi kuşattığı bu çağda okumak odaklanmamızı sağlar, düşünsel yoğunlaşma gücümüz tazelenir. 15-20 dakikalık bir okuma eylemi sonrasında bile günlük yaşamımıza tekrar ne kadar yoğunlaşabildiğimizi hepimiz deneyimlemişizdir. Daha çok okursak daha iyi yazarız. Düşünsel zenginleşmeyle yazarların biçimlerinden etkilenerek yazma olanaklarımızı genişletebiliriz. İç huzurumuza dönmek için güzel bir kitap eşsiz fırsatlar yaratır, kitaplar eğlendirir, rahatlatır, ekran bağımlılığından bizi kopartıp yeniden düşler kurmamızı sağlar. Mark Twain okuma eylemini sorgulayanlara şöyle sesleniyor. Bir defasında hocama dedim ki bir kitap okudum ama zihnimde kitaptan hiçbir şey kalmadı. Bana bir hurma uzattı ve dedi ki bunu ağzında çiğneyip ye. Yedikten sonra sordu, şimdi sen büyüdün mü? Hayır dedim. Dedi ki büyümedin ama o hurma vücuduna dağıldı, et oldu, kemik oldu, sinir oldu, deri oldu, tırnak oldu, hücre oldu. Anladım ki okuduğum kitap da öyle dağılıyor. Bir kısmı kelime dağarcığını zenginleştiriyor, bir kısmı bilgi ve irfanını arttırıyor, bir kısmı ahlakını güzelleştiriyor, bir kısmı yazı ve konuşmada üslubuna incelik katıyor, bir kısmı hayata farklı bakmanı sağlıyor. Bir kısmı içindeki sevgi merhameti arttırıyor, bir kısmı özgüvenini arttırıyor, düşünmeni sorgulamanı tetikliyor, olaylar karşısında nasıl davranman gerektiğini öğretiyor. Her ne kadar sen bunların farkında olmasan da, kitap okumak bir şeye yaramaz. Çünkü kitap okumak çok şeye yarar. O kadar çok şeye yarar ki neye yaradığını söylemek imkansızdır. İyi dostlar, iyi kitaplar, bir de huzurlu bir vicdan. İşte ideal bir hayat. Boş zamanlarında Atatürk'ün elinden kitapların düşmediği çeşitli anılarda yer alır. Bir gün bir tarih kitabı okurken öylesine dalar ki çevresini görecek hali yoktur. Bu durum Vasıf Çınar'ın canını sıkar ve Atatürk'e şöyle seslenir. Paşam, tarihle uğraşıp kafanı yorma. 19 Mayıs'ta kitap okuyarak mı Samsun'a çıktın? Atatürk Vasıf Çınar'ın bu çok samimi yakınmasına gülümseyerek şöyle karşılık verdi. Ben çocukken fakirdim. 2 kuruş elime geçince bunun 1 kuruşunu kitaba verirdim. Eğer böyle olmasaydım bu yaptıklarımın hiçbirisini yapamazdım diye yanıtlar. Sonbahara girerken okumanın değerini, gücünü bir kez daha anımsayalım. Okuyarak çözümlerin parçası olalım, umutlarımızı diri tutalım. Cenneti her zaman bir çeşit kütüphane olarak hayal etmişimdir. Jorge Luis Borges. Üçüncü ayrımın sonu. Sayfa 33.